İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Birlik Zamanı programıyla Ankara'dan herkese merhaba diyoruz. Bugün stüdyomuzda gazeteci, yazar ve ilahiyatçı Sayın Ayşe Sucu Hanım efendi bizimle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Şeref verdiniz.
Onur bana ait. Teşekkür ederim.
Size öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz? Programımıza önce sizi tanıyarak başladım. Tabii ki bütün Türkiye sizi gayet yakından tanıyor. Ama bir kere daha böyle özgeçmişinizi sizin ağzınızdan biraz dinleyebilirsek kısa da olsa.
Evet. Ben şöyle kısacık bahsedeyim. Kendim İmam Hatip kökenliyim. Daha sonra Türkçe Edebiyat bölümünü Gazi'de başladım. Eskişehir'de bitirdim. İleriki yıllarda da ilahiyat mezunu oldum. Uzun yıllar malumunuz Diyanet İşleri Başkanlığı'nda muhtelif görevlerde çalıştım.
Kamuoyu sizi daha çok ilk öyle tanıdı.
Evet. İşte Kur'an kursu öğretmenliği, vaizelik gibi yine vazifelerim oldu. Bunları yaparken Diyanet İşleri Teşkilatı'nda henüz benim çalıştığım yıllarda kadın çalışmaları yoktu. Bunu herhalde mütevazi olmayayım. İlk fark edenlerden biri olarak büyük bir çalışma başlatma ihtiyacının olduğunu gördüm. Daha sonra bir projeyle o dönemlerde işte Diyanet Vakfı'na, Diyanet İşleri Başkanlığı'na götürdüm. Ve 1994'te ilk büyük kadın çalışmasını başlattım. O başlattığım büyük çalışma kısa zamanda mâkes buldu. İşte görevden alındığımda 15 bine yakın üyemiz vardı. Evet, daha sonra farklı tabii STK'larda da çalışmalarım oldu. İnsani Değerler Derneği'nin kurucusuyum. Bu aralar yine bir çalışma başlattım görevden alındıktan sonra. Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü'nü kurduk. Çok değerli hocalarla çalışıyoruz orada.
Bunların hepsine tek tek girelim o zaman program sırasında.
Olabilir, evet, olabilir. Bu enstitüde çok Türkiye'nin yine mümtaz şahsiyetleri var. İlahiyatçı, edebiyatçı, tarihçi, felsefeci hocalarla çalışıyorum şu anda. Bunun yanı sıra malum Sözcü Gazetesi'nde yazıyorum, köşe yazarlığı yapıyorum. Ama bunun yanı sıra da davet edildiğim televizyonlardan ya da üniversitelerden veya STK'lardan davet edildikçe konferanslar, paneller, sempozyumlar hayat böyle dolu veriyor.
Maşallah bayağı evet. Hem yoğunsunuz hem kendinizi çok güzel geliştirmişsiniz. Hem de bunu,
estağfurullah,
yani birikimlerinizi de insanlara paylaşmanız çok güzel zaten.
O sizi bırakmıyor zaten. Üreten insansanız kendinizi bir anda farklı çalışmaların içerisinde bulabiliyorsunuz. Ki öyle bir dönemdeyiz ki artık hiçbirimiz bana kalırsa varsa ortaya koyduğumuz bir ürün ya da bir çalışma, bunu paylaşmak zorundayız. Bunu başkalarına ulaştırmak zorundayız. Hı hı. Müslüman dünyanın içinde bulunduğu hali hep beraber çok seyrediyoruz değil mi? Evet, işte Orta Doğu'nun hali, Türkiye, küçük ölçekte kendi ülkemizdeki olan bitenler. İster istemez, hele ki kadınları. Bence burada kadın unsuru çok önemli ki kadınsız medeniyet olamaz, kadınsız uygarlık olamaz. Dolayısıyla her birimizin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğine inananlardanım. Onun için de gayri ihtiyari pek çok çalışmanın içerisinde kendimi buluveriyorum.
Evet. O zaman tekrar dönelim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bünyesindeki çalışmalarınızı ilk başlayalım dediniz ya. Siz kurmuşsunuz değil mi?
Evet, evet. Nasıl şimdi şöyle söyleyeyim, evet. bu benim söylediğim tarih 1980'li yıllar. Tabii. O dönemlerde Diyanet İşleri Teşkilatı'nda vaize bile çok sayılıydı. Yanlış hatırlamıyorsam Ankara'daki vaize sayısı 15'i bulmuyordu.
Oo, çok az.
Evet, evet, evet. Türkiye çapında o tarihlerde 30 civarında vaize vardı yoktu.
Peki bunu 1980'lerde. Yetişmiş insan olmamasıyla mı açıklarız yoksa aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın o dönemki
erkek egemen yapısıyla.
Değil mi?
Erkek egemen yapısıyla. Hala yani çok değişti mi? Evet, yani kısmen o tarihlere göre kadınların aktif rol oynadıklarını görüyoruz ama ben hala mesela üst düzey başkan yardımcılarına baktığınızda hala bir kadın başkan yardımcısı yok.
Çok ilginç bu ama.
Evet. Veya etkili mesela müfettişlere bakalım, bir tane müfettiş göremiyoruz. Din ateşelerine bakalım, bir tane din ateşesi kadın göremiyoruz.
Ne kadar ihtiyaç var.
Yani hala erkek egemen bir bakış açısı olmaz mı? Yani biraz önce onu özellikle söyledim. Kadının olmadığı yerde medeniyetin olması mümkün değildir.
Çok doğru bu tespitiniz.
Dolayısıyla en başta bana kalırsa, yani bir toplumda değişim, dönüşüm mü istiyorsunuz? Özellikle dini alanda kadınların etkin rol almalarını sağlamalısınız. İşte Diyanet bana kalırsa bu noktada son derece önemli bir müessese. Doğru. Ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu iki müesseseden biridir biliyorsunuz. Biri genel kurmaydır. Hemen ilk kurduğu müesseselere baktığımızda diğeri de Diyanet İşleri Teşkilatı'dır. Dolayısıyla bu teşkilatların nasıl ki bir toplum üzerindeki etkisi genel kurmayın ayrı konuşulur. Diyanetin de ayrı konuşulur tabii. Diyanetin bu noktada çok ciddi işlevsel yönü var. Kadınların çok daha etkin rol oynayabilmesi gerekirdi.
Doğru söylüyorsunuz.
Bugün gerçi hayli Kur'an kursu öğretmeni, işte vaize, hatta yine benim bir projem olan din eğitimi uzmanları, ki ben Diyanet Teşkilatı'nın ilk din eğitimi uzmanıyım. Şu anda hayli din hizmetleri uzmanı, din eğitimi uzmanları var.
Evet.
Ama dediğim gibi yani bunlar daha çok şey yapıda, altyapıda görevlendirmeler. Ama neden Diyanet İşleri Başkanlığı başkan yardımcıları ya da genel müdürler arasında bir kadın olmasın?
Tabii çok haklısın. Evet. Son derece önemli.
Ya da yurt dışında Diyanet'i temsil eden kadınlar olmasın.
Tabii ki,
değil mi?
Çok önemli ve aciliyetli söylediğiniz konu.
Kesinlikle. Evet. İşte o tarihlerde yani benim bu 80'li yıllardaki tarihlerde baktım kadın hiçbir yerde yok.
Evet.
Yani kadınla ilgili çalışmalarda yok. Hiç unutmuyorum işte 1980'li yıllarda kutlu doğum kutlamaları yapardı Diyanet İşleri Başkanlığı. Bir programa gittim. Salon açı sadece erkeklerden ibaret.
Yani dinlemeye dahi öyle
dinlemeye
mi?
Dinlemeye dahi. Evet evet.
Öyle bir dönem.
Diyanet'in tamamen kendi personelini topladılar. Onlara program yaptılar. İşte öyle böyle derken uzatmayayım. O hikayeler çok uzun sürer. Evet öyle böyle derken bir kadın çalışması olması gerektiğine inandım. Büyük tabii o çaba çok uzun bir yine hikaye.
Meşakkatli kabul olmuştur ettirene, mutlaka
tabii,
değil mi?
Tabii o dönemde kabul ettirene kadar projeyi onlara sunana kadar hayli bir yine orada performans sergilemek zorunda kaldık.
Bu aynı zamanda sizin herhalde mücadeleci kişiliğinizle de açıklanabilir mi?
Tabii.
Değil mi?
Tabii. Evet. Yani açık konuşmak gerekirse biraz dirençli bir yapım var. Çok şükür. O dönemin belki Diyanet Vakfı Genel Müdürünü de burada anmadan geçmeyeyim. Kervancı ve yine o dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz olmasaydı sanıyorum bu kadın çalışması zor başlardı. Eksik olmasınlar o dönemde. Destekler, zor da olsa kabul ettiler ve daha sonraki süreçte baktılar ki burada bir ihtiyaç varmış. Çünkü kısa zamanda o işte 100-150 kadının bir anda binlere, daha sonra 10 binlere ulaştığını gördüler. Dolayısıyla daha sonra o desteklerin eksik olmasın gelmesi biraz da ihtiyacı görmeleriyle oldu. Halbuki o Türkiye'ye taşınabilecek bir çalışmaydı. Tabii ben görevden alındıktan sonra bazı çalışmalar ne merhalede, yarım kalan çalışmalar var onu biliyorum ama şimdi ne merhalede onları çok bilmiyorum.
Ben soracaktım, siz söylediniz. Böyle kamuoyuna yansıyan olaylı bir şey oldu aslında bakılırsa.
Alınışınız.
Biraz ondan da bahseder misiniz?
Şimdi
böyle bir şeye ihtiyaç duyulmasın.
Görevden alınınca 28 kişilik benim bir çalışma arkadaşlarım, bir grup vardı, komisyonlar yönetimdeki bulunan. Hepsi istifa ettiler onların, biliyorsunuz.
Öyle mi? Siz alındıktan sonra?
Evet. Hepsi gönüllü çalışıyorlardı. Onların hepsi istifa etti. O tabii bir ses getirdi. Oraya kadarmış, üzülmüyorum. Daha sonra da çünkü farklı çalışmalar başlattım. Bugün bir köşe yazarlığı önemli benim için.
Gayet
binlerce okuyucu, yüz binlerce okuyucuya ulaşıyor yazılarınız. Geri bildirimleri aldıkça iyi ki görevden alınmışım da diyorum.
Hayırlarını, hikmetlerini düşünüyorsunuzdur.
Bazen, evet. Bazen sizi hani ayet-i kerime var ya, nice şer gibi görünen şeyler tabii, vardır, hayır hayırdır diye. Tabii. Galiba onun tecellisi mutlaka diye de düşünmek
tabii,
lazım.
Düşünmek lazım.
Şimdi de yine ona benzer küçük bir çapta çalışma belki ama inşallah büyüsün diyelim. Uygarlık Ahlakı ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü'nü kurduk.
İsmi de anlamlı ve güzelmiş.
Evet.
Düşünülerek seçilmiş.
Çok, üzerine çok, üzerinde çok evet. çalıştık. Çünkü biraz önce onu o kavramı ısrarla kullanıyorum. Ben inançla din arasında, pardon, inançla uygarlık arasında bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Din, medeniyet kavramları biliyorsunuz. Peygamber Efendimizin işte Medine'ye gidişi, Medine'yi kuruşu, hı-hı, değil mi?
Tabii.
Hepsi bunlar aslında birbirinin mütemmim cüzleri diyebiliriz.
Kur'an'da onun da için, izninizle söyleyeyim, hani bir bedevilere bir de mesela değil mi? Daha medeniyet insanları ayrıca dikkat çekmiş. Bir de bedeviler var. Yani tabii, medenilik tabii. Çok önemli.
Yani aslında bana sorarsanız peygamberin en büyük mucizesi nedir diye Kur'an-ı Kerim'in dışında kabile anlayışını bir medeniyete çevirmesidir. Yani bir topluluğu bir toplum haline getirmesidir. Dolayısıyla hep biz burayı atlıyoruz. Yani Hazreti Peygamber burada nasıl bir şey oluşturdu? Belki safha safha konuşmak lazım. Yani ilk peygamberlik öncesi Hira Dağı, Hira'dan inişi, toplumla buluşuşu ve topluma dikte ettiği ilkeler veya dikte demek belki yanlış olur, tebliğ ettiği ilkeler ve bu ilkelerin bir medeniyete dönüşüşü. Bunların hepsi aslında ayrı ayrı merhalelerde konuşulması gereken hususlar. Dolayısıyla tekrar döneyim, işte medeniyet dediğimiz ya da uygarlık dediğimiz kavram din ile birlikte düşünülmesi gereken bir kavram. Eğer din uygarlığa dönüşmemişse, dönüştürülememişse orada problem var demektir. Yani yerellikten çıkartmak gerekiyor dindarlık anlayışını veya din anlayışını. Bunu da nasıl yapacaksınız? Her dönem yeniden o kavramları tefekkür ederek, düşünerek yapacaksınız. Belki konudan konuya geçtim ama İslam dünyasının içinde bulunduğu problem bu.
Çok önemli bir probleme dikkat çekmeniz.
Evet, zihni süreçlerini oluşturamıyor İslam dünyası. İşte bakın bugün Orta Doğu'daki olan biten hadiseleri tabii, veya daha genel bakalım, sadece hadiseler üzerinden de bakmayalım. Bugün dünya çapında eğer bilim adamı yetiştiremiyorsa Müslümanlar, dünya çapında filozofları yoksa Müslümanların, efendim buluşları yoksa Müslümanların, değil mi? Yani örnek verebileceğimiz isimlere son dönemlerde, belki bunu 8. 9. 10. yüzyıllarda
çok var.
Evet, çok önemli isimlerden bahsedebiliriz. Tabii. İşte Farabi'den İbn-i Sina'ya, Harezmi'den ne bileyim birçok bilim insanına, Biruni'ye, birçok ismi telaffuz edebiliriz ama bugün 19. yüzyılda, 20. yüzyılda Müslüman dünya nasıl şahsiyetler yetiştirmiş dediğimiz zaman burada tıkanıp kalıyoruz. İşte bakınız, uygarlık kavramı yine geldi çattı. Dolayısıyla İslam'ı veya vahyi veya İslam öğretisini yeniden okumamız gerekiyor. Bu 21. yüzyılın insanına bunu nasıl anlatırız? 21. yüzyılın Müslümanı nasıl olmalı? 21. yüzyılın insanı dünyaya nasıl bir öğreti sunmalı, bir bakış açısı, bir felsefe sunmalı? Bunların hepsinin aslında tartışılıyor olması gerekir ama maalesef bunu İslam dünyasında göremiyoruz.
İşte sizin çalışmalarınız bu alanda.
Tam da buradan hareketle çok tartıştık. Ona yakın şu anda bizim öğretim üyesi çalışıyor bizimle birlikte. Hemen isimlerini zikredeyim izin verirseniz. İşte Profesör Ahmet İnam'la çalışıyoruz. Profesör Kenan Gürsoy ile çalışıyoruz. Bunlar Türkiye'nin önemli felsefecileri. Efendim Profesör Saim Yeprem ile çalışıyoruz. Mutlaka tanırsınız.
Evet,
evet. Profesör Şaban Ali Düzgün Ankara İlahiyat'tan. Onunla çalışıyoruz. Profesör Muğla Üniversitesi eski rektör yardımcısı Ali Osman Gündoğan'la çalışıyoruz. Yurdagül Mehmetoğlu'yla yine profesör. Tek tek unuttuklarım beni bağışlasınlar. Evet. Çok değerli hocaları bir araya getirdik. Dışarıdan da yine hocalarımızla oturuyoruz. Çalışmalarımızı tekrar tekrar neler yapabileceğimiz üzerinde
evet, amacınız ne? Neyi hedefliyorsunuz?
İşte amacımız burada iki kavramı özellikle tekrar döneyim. Uygarlık, din, inanç
çıkış noktanız
anlayışını
bu.
Evet. Nasıl uygarlık anlayışına dönüştürebiliriz? Sorularımız var. Yani bugün yaşanılan dindarlıkta ne tür problemler yaşıyoruz? Yaşanılan din bize neden aslında bizi vahyin istediği bir insan şekline dönüştüremiyor? Değil mi? Bugün anketlere bakıyoruz mesela. Benim çok üzer her konuşuşumda... İşte uluslararası çapta yapılan anketler var. Batı ülkelerindeki güvenilen insan oranlarına bakıyorsunuz. Bir de Müslüman ülkelere bakıyorsunuz. İki kişinin birbirine güven yani bu %90'ları güvenmeme %90'ları buluyor. Halbuki mümin dediğimiz şey mesela kökünden gelen, değil mi? Birbirine güvenen, tabii. Her konuda birbirine güvenen. Peki ne hale geldi? Bakınız Müslümanlar kelle kesen, birbirini öldüren, mezhep çatışmaları yaşayan, tamamen kendini düşünen, egoist, bencil, kadınlarını aşağılayan, horlayan, hatta satan, şu IŞİD'in yaptıklarını bir düşünün. Yani öyle bir İslam dünyası ile karşı karşıyayız ki bunun temelinde neler yatıyor? Bunları araştırmak için kurulan bir birim ya da bir vakfın bir birimi. Bu tabii çok yeni bir çalışma. İnşallah ümit ederim.
Çok önemli bir
daha
alan
büyük
tabii
çalışmalara
ki.
İmza atarız. Evet, çok yani önemli. Esas temeli bu. Uygarlık ve inanç neden inanç kendi inancımız neden uygarlığa kapı aralayamadı? Bunu sorgulamaya çalışıyoruz.
Güzel bir yaklaşım tarzı.
Evet.
Bu noktada da tabii ilk akla gelen şey aslında katılır mısınız? Kur'an Müslümanlığıyla sizin de birçok kere ifadelerinizde rastladığım üzere bir alışkanlık dininden bahsediyorsunuz. İnsanların toplumumuzda hakim olan, biz de çok bunu anlatıyoruz gerçekten, katılıyoruz sizin bu söylediklerinize. Bir alışkanlık dini, ataların diniyle bir de bir Kur'an dini zannediyorum ikisi karşı karşıya geliyor. Acaba asıl sorun bu değil mi? Yani Kur'an dininin iyi anlaşılmamasından kaynaklanmıyor mu asıl sorunlar?
Güzel bir soru bu. Şimdi şunu hemen ifadelendireyim. Yine biraz önceki söylediklerimle ilintilendirecek olursak, Müslüman bir bilinç oluşturması gereken kimsedir. Ama bakıyoruz yaşanılan dindarlık üzerinden özellikle bunları söylüyorum. Orada bir bilinç, bir şuur yok. Orada ne var? Alışkanlıklar var.
Atalarından görülen,
adet haline dönüştürülen ritüeller
doğru
var.
Doğru söylüyorsun.
En basitiyle şöyle söyleyeyim. İşte kılık kıyafet üzerinden bunu alabilirsiniz.
Hı hı, onu da soracağım ayrıca.
Evet, evet, bir takım namaz, oruç üzerinden alabilirsiniz bunu. Ben de 5 vakit namaz kılan bir insanım. Yanlış anlaşılmasın. Ama öyle hale dönüştürüldü ki bir namaz Müslümanlığı var. Peki o şunu sormak gerekiyor. O namaz insanda neleri değiştirmesi gerekir? Veya namaz bende nasıl bir şekilde tezahür etmeli? Şimdi bunu Kur'an ortaya koyuyor ama yaşanılan dindarlığa baktığınızda Kur'an'ın o söylediğiyle yakından uzaktan ilgisinin olmadığını görüyoruz.
İzninizle şunu diyor? Söyleyeyim o zaman, kötülüklerden alıkoyar diyor mesela namaz, değil
ben
mi?
Ben tam da onu söyleyecektim. Evet, yani ayet o kadar net ki namaz insanı her türlü kötülükten çok alıkoyar.
Ama bunun tezahürünü görmüyoruz diyorsunuz.
Ama bakınız biraz haklısınız. Önce yani bana birisi desin çıksın, yok Ayşe Hanım hayır Müslümanlar o kadar düzgün, o kadar doğru, o kadar çalışkan, o kadar verimli ki her alanda bugün dünya uluslararası işte ya da ne bileyim dünya ülkeleri arasında işte şunlar 1 numara. Hangi konuda bu diyemeyiz, noktada evet. Bir ülkeyi örnek gösterebilirsiniz? Bana bir tane ülke gösterin. Tam tersine. Kavga deyince Müslüman ülkeler geliyor. Ölüm deyince akla Müslüman ülkeler geliyor.
Kanun,
tembellik deyince Müslüman ülkeler geliyor. Geri kalmışlık, yoksunluk, yoksulluk, gözyaşı. Doğru. Yani ne kadar...
İlkellik.
İlkellik. Hı hı. Ne kadar bugün 21. yüzyılın insanının hoşuna gitmeyeceği şeyler varsa Müslüman ülkelerinde zuhur ediyor. Her zaman örnek veriyorum. Bana bir tane Müslüman gösterin ki hayır ben gideceğim işte İslam ülkelerinin birinde yaşayacağım, daha huzurlu olurum düşüncesiyle. Hiç İslam ülkelerine akın eden var mı? Ama Batı'ya var. Fransa'ya var, İtalya'ya var, Almanya'ya var, Amerika'ya var. Çocuklarımız koştura koştura oralarda eğitim alıyorlar. Hatta orada yaşamak istiyorlar. Niye insan hakları var diyorlar. Ne önümüz açılıyor diyorlar. Şimdi tam tersine bize baktığımız zaman o gençlerimiz, ben o kadar son zamanlarda o kadar çok gencimizle konuşuyorum ki kalmak istemiyor Türkiye'de. Niye kalmak istemiyor? Bunu her birimiz sorgulamak durumundayız. Her birimiz üzerinde düşünmek zorundayız. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, yarınlarımız.
Peki yeri gelmişken gençlerden bahsediyorsunuz. Bahsedildiği gibi dindar bir gençlik sizce yetiştirilebiliyor mu?
İşte esas sorun burada. Değil mi? Evet. Burada. Şimdi geçen gün Ali Bardakoğlu'nun, siz de okumuşsunuzdur belki, Hürriyet Gazetesi'nde bir röportajı çıktı. Yani içinde bulunduğumuz süreçle ilgili bir değerlendirme yapıyor. Ve orada şöyle bir cümle kullanıyor. Peki tamam da yani bu kadar şiddet var, bu kadar gözyaşı var, cihatçı anlayışla işte bir tablo ortaya konuluyor vesaire. Yani İslam dünyası deyince akla gelen kavramları orada sunuyor. Peki bunun temelinde ne yatar diye sorduğunda, sorulduğunda şöyle cevap veriyor Ali Bardakoğlu. Bu gençleri ya da bu halkı bu noktaya getiren İslam entelektüelleridir diyor.
Evet, çok
demek
güzel.
Ki burada tabii, üzerinde tabii, durmamız tabii, gerekiyor. Tabii, evet. Şimdi halkı kalkındıracak olan halk değildir. Kimdir? Halkı kalkındıracak olan zihinsel anlamda soruyorum.
Aydınlar.
Aydınlardır. Evet. Entelektüellerdir. Ama bakıyoruz aydınımızın dahi kalkıp dil üzerinden konuştuğu şeyleri ben okuduğumda ya da duyduğumda inanın tüylerim diken diken oluyor. Yani sözüm ona, bu tür insanlar kalkıyor 4 yaşındaki çocuğun kucağına alırsa işte efendim doğru olmayacağını söyleyebiliyor. Bir başkası çıkıyor 8 yaşındaki kız çocuklarla evlenilir fetvasını veriyor. Bir başkası çıkıyor. Efendim kadınlar sokağa çıkarsa şöyle şöyle olur diyor. Kadını sokaktan alıkoymaya. Bir başkası çıkıyor hamile kadın kızı sokakta gezmesin diyor. Doğru. Bir bakınız bunlar hep Türkiye'nin sözü buna tırnak içerisinde aydınları.
Tabii, kadınlar yani, gülmesin diyor.
Evet. Sürekli kadınlar üzerinden hatta geçenlerde bir okudum. Birisi diyor ki şiddeti önlemenin, öldürmeyi önlemenin tek bir şeyi var. O da kadınları mümkün mertebe sokağa çıkartmayalım diyor.
İşte yalan yani. Tam,
şimdi
evet.
bu zihniyetle bir yere varılamaz. Zihni dönüşümü yapacak olanlar aydınlardır, entelektüellerdir. Ama bizim orada büyük sorunumuz var. Ali Bardakoğlu buna dikkat çekiyor. Yani içinde bulunduğumuz problemin temelinde İslam aydınlarımız var, Müslüman aydınlarımız var diyor. Hakikaten de öyle. Yani bugün her İslam ülkesinden özellikle kadın konusu olunca söylenilen öyle çirkin şeyler var ki ben şurada sevgili seyircilerimize söylemekten edep ederim, imtina ederim. Yani bunları söylemekten utanırım.
Evet. Hocam araya girip şunu söylemek istiyorum o zaman izninizle. Yani buradaki sorun... Bilmeme sorunu değil ama samimiyetsizlik sorunu olduğunu düşünüyorum. Biraz ağır bir kelime olacak ama bunun açık anlamının bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şeyi görememek, anlayamamak ayrı bir konudur. Bilirsiniz, anlarsınız, işinize gelmez. Sizden beklenilen bir şey vardır. Makamınız, mevkiiniz ve çıkarlarınızın, statikonunuzun devamı için diyeyim. Bunu korursunuz. Ama bunun adı da samimiyetsizliktir. Doğru mu? Katılır
mısınız? Güzel. Yani tabii şeylerden birisi samimiyetsizlik. Açık konuşmak gerekirse problemlerden birisi samimiyetsizlik. Ama burada ben cehaletin de var olduğunu söyleyebilirim. Tabii. Çünkü 14 asra baktığımız zaman ilk dönemlerde aklın ekseni alındığı ve orada bir tefekkürün aktığını görüyoruz. Düşüncenin aktığını görüyoruz. Ne zamana kadar? İlk 400 yılda. Ondan sonra büyük bir inkıtaya uğruyor. Orada felsefe inkıtaya uğruyor, düşünce inkıtaya uğruyor, içtihatlarda inkıtaya uğrama var. Tamamen artık bir tekrar nakilcilik deriz biz ona, nakil başlıyor. Şimdi düşüncenin olmadığı yerde, düşüncenin inkıtaya uğradığı yerde kokuşmuşluk başlar. Şimdi Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözü vardır, bayılırım. Akmadan ve bulanmadan ve donmadan akmak der. Yani akışı sağlayacaksınız, bulanmayacaksınız da ama dondurmayacaksınız da. İslam dünyası tefekkürü hem dondurdu, akıttıysa da bulandırarak akıttı. Yani çok amiyane olacak, affınıza sığınıyorum ama seyircilerimizin de sapla saman birbirine karıştı. Ne hakikat, ne değil, ne doğru, ne yanlış, hangisi Kur'ani, hangisi adet, örf, gelenek, hepsi birbirine karıştı.
Ama hocam yine izninizle araya girip şunu soracağım o zaman. Kur'an'a baktığımızda şeytanın Allah'a sığınırım, Allah Hazreti İbrahim'in dini gibi kolay kıldık diyor. Yine Kur'an'ın çok açık ve anlaşılır olduğunu bize söylüyor. Şimdi hal böyleyken, yani bize Allah tek bir kitap göndermiş, Kur'an-ı Kerim. Ahirette öldükten sonra biz Kur'an'dan sorulacağız. Elbette ki hadisler son derece önemli ama izninizle söylüyorum. Yani bunlar hadisler ancak Kur'an'la örtüştüğü noktada önemli. Kur'an'la taban tabana çelişen hadislerle Kur'an ayetini karşı karşıya getirdiğinizde, yan yana koyduğunuzda, birisine sorduğunuzda kesinlikle o da geçerlidir diyebiliyorlar. Şimdi bir yerde Allah'ın sözü var, bir yerde 1400 yıl önceden biri süre gelen Kur'an için Allah asla değişmeyeceğini, asla bozulmayacağını söylüyor. Bu vaatte bulunuyor Allah. Ama hadisler için böyle bir vaati yok. Dolayısıyla biz bir hadisin sahih olup olmadığını anlamak için Kur'an'la örtüşüp örtüşmediğine bakmaz mıyız? Yöntem bu değil midir?
Tabii, tabii. Çok çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Aslında eğer söz olarak söylenilen, hadis demeyelim. Çünkü hadis sanki varsa onu reddediyoruz gibi.
Haklısınız. Sadece evet. Zaten olmayandan sanki, bahsediyoruz.
Evet, olmayan veya uydurulan şeylerden bahsediyoruz. Tabii. O söz, herhangi bir söz, peygambere atfedilen.
Atfedilen.
Evet, eğer Kur'an'la çelişiyorsa, Kur'an'ın ruhuna aykırıysa zaten o hadis olamaz. Yani şöyle söyleyelim, peygamber, Hazreti Peygamber, Kur'an'a rağmen herhangi bir şeyi din adına ortaya koyamaz.
Tabii.
Dini
yetkisi de yok zaten.
Yoktur, tabii. Bravo. Dini konuşurken biz ne deriz? Dini Allah vaz eder deriz. Değil mi? Kuralları Allah koyar. Allah'ın dışında kimse dini bir hükmü koyamaz. Evet, Kur'an'dan çıkartılan hükümlere biz değil mi? Çıkarsamalar diyoruz. Orada hüküm çıkartılır ama hüküm bir temele binaen çıkartılır. O olmazsa
tabii.
Orada yanlış çıkartmalar olabilir. Orada dahi İslam hukukunda, ki ben bunu çok önemsiyorum, çok çok da önemli buluyorum. Diyelim ki Kur'an'dan herhangi bir hüküm çıkartırken birisi başka bir hüküm çıkarttı, bir başkası da başka bir hüküm çıkarttı. Biri doğru bir isabet ettirdi, diğeri yanlış isabet ettirdi. Tefekkürün, düşüncenin İslam'da ne kadar önemli olduğunu bakınız burada görüyoruz. Deniliyor ki İslam hukukunda doğru isabet ettirdiyse ona iki sevap, ama yanlış bir hüküm ortaya koyduysa Kur'an'a bunu düşünerek yapacak, ezbere değil, evet, tefekkür ederek, düşüncenin çilesini çekerek yapacak. Yanlış eğer olursa diyor ona tek sevap.
Düşünmeye teşvik ediyor.
Düşünmeye, bravo. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani şunu demiyor. Aman yanlış yaparsınız, Kur'an'la meşgul olmayın demiyor. Tam tersine. Yanlış bile çıkarsanız Kur'an'la meşgul olun deniliyor. Bu benim için son derece, bu hepimiz için aslında çok önemli. Yalnız burada buraya girmişken izninizle bir şey daha altını çizeyim. Şimdi bakınız, yıllardır bunu özellikle sürekli söylemeye çalışıyorum. Umarım doğru anlaşılır. Yıllardır şöyle bir yaklaşım serdedildi. Sanki Kur'an'ı sadece ilim noktasında
çok
belli aşamaya gelenler,
ediniz.
Evet, Kur'an'la evet, meşgul evet, olmalı. Evet. Onun dışındakiler Kur'an'la muhatap olmamalı.
Çok siz okumayın şu an. Evet.
Ha, evet. Siz okumayın. Birileri evet, sizin adınıza okuyor. Birileri sizin adınıza hüküm çıkartıyor. Dolayısıyla sakın siz Kur'an'la muhatap olmayın. Bu son derece yanlıştır. Buradan sevgili seyircilerimize uyaralım. Kur'an'ın muhatabı benim. Sizsiniz. Diğerleri buradaki bizleri çeken arkadaşlarım, bizleri seyreden her bir seyircimiz. Allah hepimize ayrı ayrı hitap ediyor. Dolayısıyla burada ben bana gönderilen o mesajla meşgul olmak durumundayım. Her birimizin başucunda, her birimizin evinde, her birimizin yanında bir Kur'an olmalı.
Ama hiç hocam,
bir ayet okusun.
Ama hocam duvarda asılı olmayacak. Şeylerin arasında böyle boşalarda kapalı olup yani okuyalım diye inşallah.
Akif ne kadar güzel söylüyor. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için diyor.
Maşallah,
evet, bize okunmak için gönderildi. Hayatımıza taşımak için gönderildi. Çok daha önemlisi sevgili arkadaşım, anlaşılmak için gönderildi. Yani bunu göz ardı ediyoruz. Anlaşılmak için, ki kendisi diyor Kur'an'ın bunu.
Evet. Bazen hocalardan şöyle şeyler duyabiliyoruz. İşte sünnetin Kur'an'a ihtiyacı yoktur ama Kur'an'ın sünnete ihtiyacı vardır tarzında.
Ay, bu son derece yanlış. Hayır. Yani bu şu demektir sanki. Buna nasıl bir yanlış mantık? Allah yeteri kadar insana bunu açıklayamadı. Bir beşere ihtiyacı var.
Tabii, bunun anlamı bu anlamı.
Ama bu çıkar yani sonuçta. Tabii. Tam tersine Kur'an, değil mi? İnnettiğine indallahil İslam buyuruyor Allah.
Allah
katında din İslam'dır. Tabii. Bu İslam'ın kitabı da Kur'an'dır ve bu Kur'an kıyamete kadar da baki,
tabii,
değil mi, kalacak.
Kesinlikle.
Ve hiç değişmeden kalacak. O zaman burada şunu da görüyoruz. Kur'an her dönem, her zaman için geçerli bir kitap.
Evrensel.
Her dönemin insanına da vereceği bir takım mesajlar
kesinlikle
var demektir.
Kesinlikle.
Ama nasıl bir noktaya getirdik içinde bulunduğumuz? Şimdi bakınız, özellikle okuyucularımdan şöyle mesajlar alıyorum ve çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Deniliyor ki hemen hemen her yazımda buna benzer cümleler geliyor. Ayşe Hanım, sizin anlattığınız din nerede? Bize gösterin de yaşayalım. Ben de Kur'an'dan beslenerek yazıyorum. Herhalde ben uzaydan falan beslenmiyorum. Benim de beslendiğim referansım Kur'an. Kur'an bana bunları yazdırıyor. Ben de onlara hep şunu söylüyorum. Sakın yaşanılanlar üzerinden değil. Siz bizzat Allah'ın gönderdiği kitap üzerinden mesajı öğrenmeye çalışın. Bir de tabii burada şunu da hatırlatalım. Öyle ayetler var ki kafalarını karıştırabilir seyircilerimizin ya da okuyucunun, muhatabının. Burada da bir ilahiyatçı olarak onlara şunu hatırlatırım. Bizim tarihselliğimiz var. Değil mi? Biz bu tarihin insanlarıyız, bu dönemin insanlarıyız. Kur'an'ın da bir tarihselliği var. İlk muhataplarının dilinden konuşuyor. O sosyokültürel yapı üzerinden konuşuyor. Oradaki hadiseler üzerinden konuşuyor ve bir topluluk üzerinden konuşuyor. Dolayısıyla o ayetleri okurken arkadaki evrensel mesaja odaklanalım.
Evet.
Kalıba odaklanmayalım.
Evet,
mesajın, hadisenin kendisine odaklanmayalım. Oradan bize ne verilmek isteniliyor, ona odaklanalım. Bazen anlaşılmayabilir, o zaman paranteze alalım. Şimdi ben hep şu örneği veriyorum. İzninizle o örneği de veririm.
Tabii.
Şimdi Kurtuluş zamanı dönemimizi hatırlayalım.
Hı hı.
Değil mi? Dört tarafımız düşmanlarla çevrildi ve o dönemde ordumuz savaşmak durumunda. Özgürlüğümüz için. Mustafa Kemal Atatürk nasıl bir talimat veriyor? Oradaki bulunan savaşacak kişilere, size ölmeyi emrediyorum diyor. Şimdi ben herhangi bir topluluğa gelsem, girsem içeriye. Pat diye.
Bunu
size düşün. Ölmeyi emrediyorum diye bağırsam. Bana ne derler?
Evet. Güzel bir örnek ama tabii.
Evet, deli misin derler.
Bir yerden çekip çıkarmayacaksınız. Bütünüyle
evet,
değerlendireceksiniz.
Evet. O konsept, konteks kavramları,
evet,
değil mi?
Evet.
O konteks içinde ya da o konsept içinde meseleyi vaz ediyor Kur'an.
Evet.
Şimdi her meseleyi o konsept içinde, o konteks içinde alırsak bir anlamı var. Ama gazeteci mantığıyla orada siz bütün öyle bir konferans verirsiniz ki, benim başıma geldi, çok iyi biliyorum, bir yerde cımbızla sadece
tekerler,
tek bir cümlenizi almış,
evet,
onu veriyor. Siyak sibak deriz biz,
tabii,
ona.
Tabii.
O yani bağlamından
bakmadan,
kopartıyor, önüne arkasına bakmadan bağlamından kopartıyor ve size bir cümle orada
kalıyor. Havada kalıyor.
O da havada kalıyor.
Çok yanlış,
evet, çok yanlış anlaşılabilecek bir durum. İşte Kur'an-ı Kerim'de bazı şeyler vardır ki, ayetler o dönemde bir şeye binaen inmiştir. Nuzul sebebi diyoruz malum. Evet. Nuzul sebebini dikkate almak lazım ve oradaki arkadaki ana ilke nedir? Mesaj nedir? Allah orada neyi bize emrediyor, emretmek istiyor? Bunları dikkate alarak Kur'an'la bir alışverişe girmemiz gerekiyor. Evet. Oradan beslenmemiz gerekiyor. Yoksa kalıplara, ki sorunuzu biraz önce çok güzel bir soru sorduydunuz. Orada başka bir konuya geçiverdik. Evet. Alışkanlıklar dediniz. Evet. İşte din öyle bir noktaya gelir ki, eğer oradaki özü almazsak, namazın özüne, altındaki yatan sembollerin altındaki yatan manaya, ritüellerin altındaki yatan manaya, efendim Kur'an'ın o ortaya koymak istediği mesaja odaklanmazsak, şekle, şemale, birkaç sembole, birkaç ritüele indirgeriz dini, işte bu dindarlık ortaya çıkar. Ortada nasıl bir dindarlık var? Bir takım görüntüler var ama öz yok, ruh yok.
Ve bundan herkes çok rahatsız.
Rahatsız tabii. Evet. Onun için kelle kesen Müslüman tablosu var karşıda. Onun için önüne gelen, insanı kıran bir tablo var ortada. Ben bu son yazımda buradan eğer okurlarsa son yazımı ısrar mı edeceğim? Okusunlar, bir şeyin altını çizdim ısrarla. Bugüne kadar çok üzerinde durulmayan, belki yeni bir tartışma başlatmak istiyorum. Öyle de algılanabilir. Hep şu soruyu sormadık biz. Din bizim hayatımızda nerede duruyor? Bu soru değil, söylemek istediğim yalnız.
Şimdi, ama bu da çok önemli bir soru.
Evet.
Bunu da konuşabiliriz.
Konuşalım. Evet, evet. Şimdi şöyle soralım öncelikle. Şimdi öyle Müslüman tipleri tanıyoruz ki bazı ritüelleri hayatlarına taşımışlar. İşte namaz kılıyor, evet, oruç tutuyor. Hatta sakal bırakmış işte veya daha farklı görüntü içerisinde. Ama bakıyorsunuz çok rahat yalan söylüyor. Değil mi?
Evet.
Çok rahat iftira ediyor.
Doğru.
Çok rahat iftira ediyor. Yani insanların başlarına gelebilecek korkunç şeyler söyleyebiliyor. Attığı o şeyle belki de infialler yaratabilecek. Ama bakıyorsunuz bu insan başörtülü ya da bu insan beş vakit namazını kendini dindar olarak tanımlayan bir insan, kılan ve dindar tanımlayan bir insan.
Zahiren o kalıba uygun.
Zahiren evet, gördüğünüz bir takım şeyler daha, bu çok dindar diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi yalan söyleyebiliyor. Peki burada soruyu, esas soruyu şöyle soralım. Din benim hayatımda hakikaten bu noktada nerede duruyor?
Çok önemli bir soru.
Evet. Eğer benim bu tür şeylerimi, yani yanlış, Kur'an'ın yanlış dediği bir Müslüman'da olmaması gereken şeyleri terk etmeme neden olmuyorsa, din orada sadece zahiren var benim hayatımda. Halbuki din, soruma cevap vereceğim şimdi, din beni açığa, beni bana ayna tutuyor. Beni açığa çıkartıyor. Kendimle yüzleşmemi sağlıyor. Orada o yazımda şu soruyu sordum. Çocukluğu yalanla geçmiş bir insanın ben bu dine intisap ettim dediği zaman o yalandan din vazgeçirmez. Kişi kendi vazgeçecek.
Tabii, iradesini kullanacak.
İradesini kullanacak. Din o yalanın yanlışlığını kişiye hatırlatır. Ama mücadeleyi verecek
şeyle, değil mi?
Mücadeleyi verecek kişidir orada. Evet. Yani şöyle diyecek. Ben bunu yanlış yapıyormuşum meğer. Dedikodu yapan birisi için bunu düşünebiliriz. Hırsızlık yapan birisi için bunu düşünebiliriz vesaire. Bütün negatif söyleyeceğimiz şeylerde vahiy ya da dinler üzerinden söyleyeyim. Din bu kişilere şunu demek istiyor. Bak bunlar doğru insan için yanlış olan şeyler. Bunları yapmayacaksın. Şimdi böyle yüzleşirsek dinin ne yapmak istediğini anlarız. Yoksa ben Müslümanım deyip birkaç tane ritüeli hayatımıza çekip ama hayatımızda hiçbir değişiklik yapmıyorsak, evet, orada dinin işlevselsizliği çıkıyor ortaya. İşlevini koyamıyor din benim üzerimde, ruhumda, ahlakımda, tavrımda, davranışlarımda vesaire.
Çok güzel ifade ettiniz. Hocamız Adnan Oktar Bey de bize bu konuyu hep anlatırken şöyle der. Din hayatınızın tamamına hakim olmalı. Yani hayatın tamamına. Böyle insan gün içerisinde ya da hayatı boyunca arada dinden, hani dini unutup, her şeyi unutup, Allah'ı unutup, başıboş bir yaşamın parçasıymış gibi hayatını sürüp arada da dini ritüeller zamanı hatırlayıp bunu yaptığında o zaman sizin de söylediğiniz
gibi örtüşmüyor, alışkanlık geliyor. Yani ibadet evet. Adet haline evet. geliyor.
Ama Allah ile sürekli bağlantılı bir evet. hayat olduğunda o zaman şuurlu bir Müslüman oluyor karşınızda.
Çok güzel. Yani bir bilinç oluşturmuyorsa evet. Dini ritüeller benim hayatımda. Evet. Aslında şöyle diyelim, belki çok daha anlamlı olacak. Din evet. beni her an Allah ile bağlantımı kuran bir araç.
Tabii.
Her an
tabii,
beni tabii. Allah'la vasıtalar tabii. yani. Hmm. Bir takım şeyler koyuyor ortaya, değil mi?
Tabii.
O onların Allah'ın ihtiyacı mı var bizim kılacağımız tabii. namaza, yok, tutacağımız oruca?
Ama bizim
peki ihtiyacımız... orada benim ihtiyacım var. Evet. O da beni Tanrı'yla aramdaki o canlılığı dinamik tutuyor.
Evet. Sürekli bağlantı tutuyor. Hali.
Sürekli bağlantı halinde.
Çok da güzel, buna ihtiyacımız
öbür türlü,
var.
Evet, öbür türlü hani tıpkı ben 11'de her gün kahve içerim. Türk evet. kahvesi çok da severim. Hı-hı. Yani böyle otomatiğe bağlanmış bir insan evet. gibi. Ha 12 oldu, yarım oldu, 1 oldu namazımı
tabii,
kılayım.
Tabii.
Selam verdikten sonra ama hiçbir değişiklik yok hayatımda. Haklısınız. Kırabiliyorum, azarlayabiliyorum. Evet. Genel müdürsem yanlış olan bir şeye rahat imza atabiliyorum. Tabii. Yanıma alacak bir insan varsa yok diyorum ki onu almayayım, şu akrabamı alayım diyorum.
Tabii. Tabii.
Hayır. Tabii. Çok seviyorum şu peygamberimin kısa, öz ama tam da dini anlatan, yani tam böyle hani baz eden şu sözünü. Ne diyor? Mümin elinden ve dilinden kimseye zarar gelmeyendir. Emin olunandır. Değil mi? Evet. Mümin kavramının hem bizim adımız hem de Allah'ın adı olduğunu biliyoruz değil mi? Mümin aynı zamanda Allah'ın da. Çünkü mümin kendi yarattığı kullarına güveniyor. Biz aynı zamanda ona güveniyoruz. Bakınız mümin hem güvenilen hem de güvenen. Biz de birbirimize hem güvenen hem de güvenilen olmak durumundayız. O zaman din açığa çıkıyor. Tekrar soruma gelecek olursam, din bizim hayatımızda nerede? İşte beni bir kalıba sokan değil, tam tersine sürekli beni açan, sürekli beni oluş haline sokan olgunun adıdır. Biz ne yaptık? Bir kalıba soktuk, din o zannettik. Hayır, din o değil. Eğer kalıplar üzerinden düşünecek olursak, o kokuşan bir şeydir. Düşünün bir yerdeki birikinti suyu. Bir müddet sonra o birikim ne yapar? Kokuşur değil mi? Halbuki akan şey sürekli yenilenir. Biz de her an oluş halindeyiz. Her an kendimizi tekrar tekrar sorguya çekmek durumundayız.
Bir ayet söylemek istiyorum burada.
Buyurun lütfen.
Konumuz şeytanın şerinden Rabbine sığınırım. Onlara Allah'ın dinine uyun denildiğinde hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz dine uyarız derler. Peki ataları doğru yolda değilse?
Çok güzel.
Çok güzel Allah.
Çok güzel bir aslında.
Değil mi? Çok net.
Tabii espri. Evet. Maalesef tam da bu bir şey söylediğiniz zaman bakınız işte Allah böyle söylüyor. Bu yanlış dediğinizde karşınıza nasıl çıkanlar var? Aa olur mu? İmam-ı Azam böyle dedi
tabii,
diyor.
Tabii. Düşün, nasıl büyük bir çelişki. Korkunç.
Büyük bir çelişki. Korkunç. Cehalet.
Tabii. Cehalet. Bir de izninizle hocam şunu da sormak istiyorum. Bazı kişilerde mutlaka siz de bununla karşılaşıyorsunuzdur. Anlasa bile onun kafasındaki din inancına, din kalıbına uymadığı için reddediyor. Zaten diyor ki eğer böyleyse ben zaten yani reddederim bu dini diyor. Yani Allah'ın dinini tek başına yeterli görmüyor. Kendi kafasındaki dine, modele, kalıba Allah'ın dinini uydurmak istiyor. Halbuki biz Allah ne derse ona tam teslimiz. Yani ne oldu, hangi uçta oldu önemli değil. Ne derse tam teslimiz. Değil mi? Zihnimizi ona göre biz açarız, çok güzel. Uyarız.
Çok önemli bir şey söylüyorsunuz aslında. Çok çok önemli hem de. Zaten problem tam da bu. Yani aslında la ilahe illallah dediğimiz şey. Keşke biraz daha derinlikli düşünebilseydik. O İslam'ı bize açan kelime-i değil mi? Tevhid dediğimiz kavram üzerinde keşke biraz derinlikli düşünseydik. Kendi zihnimizi putlaştırabiliyoruz.
Doğru.
Ya da Şu hani mezhepçilik dediğimiz doğru. ya da şahıslar üzerinden doğru. sadece o doğrudur doğru. dediğimiz tabii. onları putlaştırabiliyoruz. Tabii, ya da makamları putlaştırıyoruz tabii. vesaire. Putlaştırdığımız o kadar çok şey var doğru. ki put dediğimiz şey işte önümüze aldığımız şeylerden ibaret değil. Onları put zannediliyor. Hayır. Sizin söylediğiniz şey tam da bakınız putlaştırmadır. Kur'an ortada. Ve Kur'an her an bizimle bir iletişim kurmak tabii. istiyor. Benimle iletişim kurmak istiyor. Bundan 1000 yıl önceki insanın söylediklerini hayatıma taşımam için iletişim değil bu. Tam tersine. Canlı, kanlı beni karşısında istiyor ve sürekli onunla irtibat kurmamı istiyor. Kur'an vahyi böyle anlamamız lazım.
Çünkü ruhbanlık da yok değil mi? Bir ayet yine söylemek istiyorum hocam. Buyurun. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar bir ruhbanlık uydurdular. Hmm. Sonra uydurdukları bu ruhbanlığa kendileri de
uymadılar. Evet.
Bu da aslında günümüzün Müslümanlığının değil mi?
Çok kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Hmm. Ve yani aslında bu mesajımız burada bu olmalı. Kur'an hepimizin hayatında olmalı. Nasıl anlarsak anlayalım ama onu canlı tutalım bir defa. Bu şu anlama gelmez yani biz o Kur'an'ı okuyanlar oradan hüküm çıkartacak değil.
Tabii, tabii.
Hüküm çıkartacak olanlar fakihtir. Onlar çıkarsınlar. Ama ben birey olarak Kur'an'ın muhatabı olarak ben Ayşe olarak Kur'an'la her daim canlı iletişimimi kurmak zorundayım. Ha, tekrar ediyorum belki biraz önce o söylediğim şeyi söylememde yine fayda olabilir. Yanlış anlayabileceğim yerler olabilir. Biraz o tarih bilmem gerekebilir. Biraz neye mebni indi onu bilmem gerekebilir. Eğer çok hani Kur'an'la çok daha derinlikli iletişim kurmak istiyorlarsa İslam tarihi okuyabilirler. Siyer, peygamberimizin hayatı biliyorsunuz. Siyer okuyabilirler. Ama paranteze alsınlar. Kur'an bakınız bunu da hatırlatalım. Kur'an'ın kendisi söylüyor. Ne diyor? Kolayınıza geleni okuyun diyor. Değil mi? Hı hı. Yani bu şu anlama doğru, gelir. Doğru. Zorlandığınız yeri bırakın, parantez alın.
Doğru.
Ama kolayınıza geleni okuyun. Ki ana ilkeler, şimdi şunu da söyleyelim izninizle. Bakınız birbirinin iz düşümü değil mi vahiy? Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar gerek suhuflar üzerinden gelen mesaja baktığımızda, gerek büyük kitaplar üzerinden mesajlara baktığımızda 10 emir dediğimiz aslında Yahudilerin evet. o emri, 10 evet, emri evet. bütün
doğru, kapsıyor değil mi?
Hepsini kapsıyor.
Evet.
Böyle dahi baksak bugün Müslümanlar olarak şu 10 emri adam gibi anlamış olsaydı Müslümanlar bugün belki çok daha farklı yerde duruyorlardı. Yani keşke bu kadar şu saçın teliyle uğraşmasaydı İslam dünyası. Öyle diyesim geliyor.
Hocam o zaman yani, gelmişken sorayım hemen. Kur'an-ı Kerim'e göre kadın ve erkeğin giyiniş tarzlarını belli bir modeli dayatıyor mu? Belli bir modeli hayır. kapsıyor mu? Yani
hayır.
İlle şu şekilde olması gerekiyor, şu kalıpta hayır. olması gerekiyor hayır. bir şey var mı? Tanım
yani
var
Kur'an-ı
mı?
Kerim'de bir defa ne erkeklerin kıyafetleriyle ilgili, hı-hı. ne kadınların kıyafetleriyle ilgili bir şekil çizilmiyor. Hı-hı. Bunu evet. kim söylerse Kur'an-ı Kerim'e bir defa iftira atar.
Evet, doğru söylüyorsunuz.
Tek bir yerde malum bir başörtüsü ayeti var.
Evet.
O ayet dahi farklı biliyorsunuz.
Tabii ki.
Anlaşılabiliyor. Tartışmalar var. Oraya girmeme gerek yok.
Evet. Ama başörtüsü olarak
geçmiyor. Ama kesinlikle bir defa şekil dayatan evet. bir evet. bizim kitabımız yok. Evet. Şöyle giyineceksin, böyle olacak. Onların hepsi kültürle akıp gelen şeyler. Coğrafyanın belli yerlerdeki insanların kılık kıyafetleriyle akıp gelen şeyler. Burada tabii şunu da hemen söyleyeyim. İnsanlar dilediği kıyafeti giymekte özgürler. Bu insan hakları bağlamında ele alınması, çözülmesi gereken bir şeydi. Nitekim de yani ülkemizde çok şükür şu anda insanlar dilediği kıyafeti giyiyorlar. Ama burada herkese hatırlatmam gereken bir şey var. Kimsenin kılına kıyafetine bakarak bir defa onlar hakkında yargılarda bulunmasınlar. Büyük büyük bir defa hatayı burada yapıyor Müslümanlar. Kadının kıyafetine bakıyor, niteleme yapıyor. Kadının saçına bakıyor, niteleme yapıyor. Kadının efendim giydiği topuğuna kadar laf edebiliyor. Makyajına laf edebiliyor. Bu ne demek? Bu ne demek? Yani bu son derece bir defa kendi gözünü, Musa Carullah'ın çok güzel bir sözü var ki 1800'lerin sonunda yaşamış bir zat. Diyor ki illa bir peçe gerekiyorsa erkeklerin gözüne gerekir diyor.
Çok güzel.
Evet.
Çok anlamlı.
Çok evet, anlamlı. Çok uygun. Dikkat edin, Kur'an-ı Kerim'de evet. ilk emir erkekleredir. Ne diyor? Gözünü haramdan sakın, dikme evet. diyor. Gözünü yere indir diyor. Hı-hı. Sen zihnini temizleyemiyorsun ama kadınlara
nefak etmeye çalışıyorsun.
Aha, evet. Yani evet. ki bugün galiba şeyle ilgili müsait misin kelimesiyle evet, ilgili bir evet, yorum geldi. Evet, evet. Ya bu
korkunç.
Telefonda birbirimizi değil mi aradığımızda ne deriz? Evet. Tabii. Müsait misin diye sorarız. Evet. Yani 40 yıllık oldu müsait. Evet. Bugün oldu. Hani 40 yıllık yani olur mu yani demiş evet, ya. Evet. 40 yıllık müsait olur mu evet. flört eden kadın?
Evet.
Ya bu nasıl abukluk sabukluk Allah aşkına.
Evet.
Yani öyle bir noktaya gelindi ki her şeyi kadınlar üzerinden kavramları, efendim ahlakı, tartışmaları, bütün tartışmaları kadın odaklı yapan bir bakış açısıyla bir yere varılamayacağını
düşünüyor. Bu da onların zaten çarpık zihniyetlerinin izdüşümü olmuş oluyor değil mi?
Tabii, tezahür oluyor.
Tezahür olmuş oluyor.
Tezahür oluyor evet, maalesef. Doğru. Maalesef.
Hocam gittikçe süremiz kısalıyor. O yüzden ben size sormak istediğim soruların hepsini sorabilmek istiyorum sizi buluşurken. Estağfurullah. Şimdi mesela bugün siz de konuşmalarınız sırasında sık sık atıfta bulundunuz. IŞİD gerçeği ya da DEİŞ diyelim fark etmez. Böyle bir gerçek var. Gerçekten eleştiriliyor bütün herkes tarafından. Tabii ki eleştirilecek çok fazla yönleri var. Onda hiçbir şüphe yok. Fakat şöyle bir mantık çelişkisiyle karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Yani bunu biz de çok dile getiriyoruz çünkü bu mantığı. IŞİD bunu yaparken, IŞİD militanları diyelim ya da buna mensup olan insanlar bunu yaparken kendileri İslam'a göre bir takım deliller getiriyorlar. Kur'an İslam'ına göre değil ama az önce deminden beri anlattığımız üzere gelenek, görenek ya da işte asırlardır süre gelen İslam adı altında sunulan anlayıştan kendileri deliller buluyorlar. Buhari'den buluyorlar, Müslim'den buluyorlar, birçok yerden buluyorlar. Bunu delillendirerek bunu uyguluyorlar. Yani boynu vurmak ya da işte rejim diyelim ki Kur'an'da yok ama bahsedilen şeylerde ben çok izninizle anlatıyorum bunları.
Estağfurullah, estağfurullah.
Sizin ilminizin yanında. Düzeltebilirsiniz istediğiniz gibi. Rejim mesela bunu dayandırarak yapıyor. Ya da işte dediğim gibi boynunu vurmak var kaynaklarında, o kaynağı dayandırarak bunu uyguluyor. Şimdi aslına bakılırsa o dine uyan insanlar arasında onlar bir samimiyet gösteriyorlar. Yani gördükleri, yani kendilerine emredildiğini söyledikleri her şeyi harfiyen uyguluyorlar. Yanlış. Kesinlikle yanlış ama bunu tamamen uygulama samimiyeti gösteriyorlar. Bir yandan bakıyoruz birçok İslam alemindeki alimlere ya da kendi ülkemizdeki, hatta izninizle söyleyeceğim ama Diyanet'e bile. Aynı kaynakları onlar da muteber kabul ediyorlar. Onlar asla Kur'an'la bu kaynakların çeliştiğini dile getirmiyorlar. Bunu gündeme getirmiyorlar. Bu yönde bir beyanda bulunmuyorlar. Fakat uygulayanlara kızıyorlar. Burada bir çelişki yok mu hocam? Güzel. Bunu bize açıklar mısınız?
Çok büyük çelişki var hem de.
Evet. Bunlar çok özür dilerim. Kendi sözümmüş gibi aktarmış olmayayım. Bu da ilme hürmetsizlik olur. Adnan Oktar hocamdan öğrendiğim şeyler bunlar. Kendisi sık sık dile getiriyor televizyon kanalımızda da. Oradan aktarmış oluyorum ben
evet.
de.
Evet, çok haklısınız. Hı hı. Şimdi hemen şunu söyleyelim. Bir defa biraz önce söylemiştik. Kur'an'a aykırı olan evet. ne hadis adı altında söylenenler ne de içtihatlarla bugüne gelenler ne de tarihi vakalar üzerinden anlatılanlar bir defa dinin kendisi olamaz. Bunu peşinen kabul etmek durumundayız. Koskoca bir 15 asır var yaklaşık. Evet. Bu 15 asrın içinde bir sürü doğru ya da yanlış şeyler bugüne akmış gelmiş. Değil mi? Tarihi vakalar var orada. Şimdi hemen şunu hatırlayalım Allah aşkına. 4 tane halifeden bahsediyoruz. 3'ü öldürüldü.
Evet.
12 imamdan bahsediyoruz. 3'ü evet. katledildi. 7'si zehirlenerek öldürüldü. Değil mi?
Evet.
Peygamberin torunları öldürüldü. Evet. Yani İslam tarihi öyle pek ak pak pak bir tarih değil. Peki bunları fotoğrafı böyle koyalım.
Evet.
Gelelim Kur'an-ı Kerim'e. Hepimizin bildiği bir ayet var. Ne diyor?
Bir insanı öldüren.
Bir canı değil mi? Evet. Bir cana kasteden, bir evet. insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Evet. Peki bu ayetle bu fotoğrafı nasıl yan yana getirebilirsiniz?
Çok güzel ifade ettiniz. Çok
nasıl
güzel,
yan yana getirebilirsiniz?
Demek ki uygulayanlarda hata var.
Şimdi hiç durmadan gelen bu tabloyu kalkıp da İslam'ın bizatihi kendiymiş gibi göstermek bu güzel dinimize zulmetmek olur. Bir defa. Evet. Dolayısıyla tarihi vakaları, tarihin içerisinde söylenilen bütün sözleri, efendim büyük büyük dediğimiz o tırnak içerisinde şahsiyetlerden akan iştihatları dahi test edeceğimiz bir elimizde metin mevcut.
Kesinlikle.
O da Kur'an'dır.
Tabii.
Dolayısıyla ben kocaman o ayet orada varken, tek bir cana kasteden ayet varken kalkıp da ben falan bunu demiş bunu filan bunu demiş diyerek İslam'ı o kaynaklardan anlamam. Orada hatalar yapılmış olabilir. Tabii. Sonra her insan hata yapabilir.
Tabii.
Değil mi?
Tabii.
Ama hemen şunun altını çizelim. Sorunuz gayet güzel. Bir defa Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere şeyi ortaya koyarken kıstası deyip ana konuyu ortaya koyarken bir defa Kur'an'la çelişen, örtüşmeyen, Kur'an'ın ruhuna aykırı vaka olsun, söz olsun, ne olursa olsun onların hepsini bir defa reddetmek ve topluma bunu anlatmak durumundadır. Anlatmıyorlarsa büyük vebal içerisindeler. Büyük vebal. Yani konuşacağımız o kadar çok şey var ki bugüne akseden, bugüne o yanlışlar gelerek bugün de Müslümanları yanlış yaptıran o kadar çok konu var ki. Onun için bizim yapacağımız şey burada şu. Ana ilkeleri tespit edeceğiz. İslam'ın ana ilkelerini.
Bu da nasıl
nedir
olacak?
Bunlar?
Kur'an olacak hocam. Değil mi?
Bu da bunlar nedir? Adalettir. Hakkaniyettir. İhlastır. Bu ana kavramlar üzerinden meseleleri vaz edeceğiz. Meseleleri anlamaya çalışacağız. Eğer bir şey Allah'ın adalet kavramıyla ters düşüyor ise o zaman bir dakika diyeceğiz. Kur'an birbiriyle çelişmez çünkü. Bizim anlayışımızda
kesinlikle
bir sıkıntı var demektir.
Tabii.
Ayetleri ayetlerle açıklayacağız.
Tabii.
Bütün aynı konudaki tüm ayetleri yan yana getireceğiz.
Tabii.
Şimdi IŞİD'in meselesi ki bakınız orada Müslümanla la ilahe illallahı diyene de öldürüyor mu? Öldürüyor. Hristiyanı öldürüyor mu? Öldürüyor. Yahudi'yi öldürüyor mu? Öldürüyor. Ezit'i öldürüyor mu? Öldürüyor. Allah aşkına bütün o şeyle öldürdüklerini Kur'an ya ehli kitap diyerek korur ya da zaten Müslümanın Müslümanı öldürmesi caiz değildir. Ama yaptıkları şeylerin hepsi Kur'an'a aykırıdır. Nereden besleniyorlar? Tarihten besleniyorlar.
Tabii.
Yanlışlık olan şeyi tekrar tekrar yapılması bir defa Kur'an'ın kendisine aykırıdır.
Ama hocam işte yaman çelişki burada zaten.
Büyük
İslam
çelişki
alimlerinin
evet
büyük bir bölümü kendi ülkemizde de dahil olmak üzere onların o muteber gördüğü kaynakları onlar da muteber görüyor. Yani aslında çok acil olarak yapılması gereken Kur'an'a dayalı İslam'ın anlaşılması ve yaşanması değil mi?
Ben bunu bir yazımda yazdım. Acilen İslam dünyasının bir şura yapması gerekiyor. Ciddi bir çalışma başlatması gerekiyor.
Ama hocam bu söylediğinizin şevkle yapılması gerekiyor.
Tabii,
yani izninizle bunları söylüyorum.
Estağfurullah.
Hani işte İslam konferansı teşkilatı var. Yıllardır görürüz benden daha iyisini bilirsiniz. Yani soğuk bir üslupla böyle masanın etrafında görev mantığıyla bir araya gelip görüyorsunuz birisi konuşurken hepsi uyuyor falan mesela birbirlerini bile dinlemiyorlar. Böyle bir manzaraya defalarca şahit olabiliyoruz. Böyle bir toplantıdan, böyle bir araya gelişten bir şey çıkmaz. Ama sizin gibi mesela şevkli insanların gerçekten konuya çözüm bulma gayretinde olan, referansı Kur'an olan, gerçekten çağın hastalıklarını iyi tespit etmiş olan kişilerin dediğiniz gibi ihlasla, samimiyetle siz ölçüyü de çok güzel belirttiniz. Hakkaniyet dediniz, ihlas dediniz, samimiyet. Şimdi bunlar çok önemli. Bu unsurlarla bir araya geldiğinde sizin dediğiniz gibi buna bir çözüm olacaktır tabii ki.
Şimdi her şeyden önce güzel bir şeye daha noktaya daha değinmiş oluyorsunuz. İnsan sanıyorum İslam alimleri elini taşın altına koymaktan kaçınıyor.
Hem de nasıl kaçınıyor
evet,
hocam? Evet.
Diyanetimiz de dahil ediyorum
tabii,
buna.
Tabii hocam.
Artık
bu.
Hayır bunun zamanı geldi. Geçiyor.
Tabii geçiyor.
Yani bu gençlerimize dini nasıl anlatacağız biz?
Tabii.
Ortada bir fotoğraf var. Fotoğrafı görüyor. Ona mı inanacak? Yoksa siz
tabii.
Yok efendim onlar bakma yavrum evladım onlar öldürüyor ama İslam'da bu yoktur. Bu birisine anlatabilirsiniz ikisine. Ama kahir ekserisi çoğunluğu şöyle diyor. Allah aşkına yapmayın. Bu bütün İslam dünyası o zaman hata yapıyor. Demek ki din bunu emrediyor noktasına getiriyorlar gençliği. Gün gelecek, ben korkmaya başladım. Gün gelecek, gerçekten gençlerimiz dinle ilgili şeyleri dinlemek istemeyecekler. Sevdirenler hariç, işte o da kaç kişi var İslam'ı sevdiren büyük zatlardan ya da ne bileyim model kişilerden kaç tane var bugün? Model şahsiyet ihtiyacı da var. Ona susadı bu Müslümanlık. Tam tersine nefret ettiren, öfkeli, sürekli kadınları aşağılayan, sürekli gençleri aşağılayan bir tipoloji var ortalıkta. Onlar üzerinden yürüyor sanki bu din dindarlık. Kadınlarla sürekli böyle, sanki kadını fitne unsuru olarak gören tipler türedi son zamanlarda. Öyle midir ya? Bizim bir irfani geleneğimiz vardır.
Tabii.
Değil mi? O geleneğimize bir bakalım. Tevhid kavramı vardır bizim dinimizin. Varlığı bir görmek vardır. Değil mi?
Tabii ki.
Yunus'umuzu dinlesinler biraz. Biraz Mevlana'mıza baksınlar. Fıkıhçılık getirdi bizi bu zaten hale. Sürekli bir şekil dindarlığı. Şekil dindarlıkla nereye yani gideriz Allah aşkına? Selam vermeye müminler topluluğu birbirine. Yani birbirini kandıran Müslümanlar topluluğu. Bu mudur din?
Tabii. Hocam programımızın sonuna geldik. Son bir sorum daha olacak
izninizle.
Evet, her gün İslam dünyasından ölüm haberleri geliyor, şehit haberleri geliyor sizin de bildiğiniz gibi. Fakat yani bunlar insan olarak bir değer ifade etmiyor. Az önce söylediğim gibi yani iki tane fok yüzünden dünya ayağa kalkarken maalesef yüzlerce ölüm haberi geliyor İslam dünyasından, Orta Doğu coğrafyasından, işte alanı Suriye'den mesela. Kadınlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Fakat bunların adları yok. Dolayısıyla da bu sorunların çözümü de yine İslam dünyasının acil olarak birlikte yani olmasından, yine bir araya gelmesinden geçmiyor mu hocam?
Çok, çok haklısınız. Şimdi tabii bunun iki ayağı var. Bir Batı'yı ilgilendiren veya dünyayı ilgilendiren tarafı var. Orada bir ikilem var. Hakikaten İslam dünyasına karşı bir ön yargı var. Bir İslamofobi var. Bu ayrı tartışılması gereken
onda
bir konu.
Onda haklı oldukları taraflar var. Olmayanlar var.
Olmayanlar var. Tamam, çok güzel. Yani o konu başlı başına cidden İslam dünyasının da masaya yatırması gereken bir konu. Ya, ama bunu yapmıyor maalesef. Ama bizi ilgilendiren tarafı esas bana kalırsa bunun üzerinde durmalıyız. Neden bu hale geldik? Batı'dan önce biz birbirimizle bir defa İslam dünyası yek vücut olamadı. Tabii. Hani tevhid burada nerede?
Tabii.
Diyoruz ki İslam'ın değil mi ana kavramlardan biri tevhiddir diyoruz. Tevhid ne demektir? Birlemek demek. Tabii. Hem Tanrı'yı, Allah'ı birliyoruz hem de onun yarattığı varlığı birliyoruz. E peki bu İslam'ın bu denli güçlü kavramı burada dururken bu mezhepçiliğin adı ne? Bu ötekileştirmenin adı ne?
Birbirlerinin arkasında namaz kılmıyorlar.
Yani,
aynı camide farklı yerlerde.
Evet.
Korkunç bir şey.
Din niye var? Beni adam kılmak için var değil mi? İnsanları adam kılmak için var. Ahlaklı bir toplum oluşturmak için var. Ama din bugün böyle anlaşılmıyor ki. Dolayısıyla Müslüman dünyanın tekrar bir araya gelmesi, bir birlik kurması, nerelerde hatalar yapılıyor, ana ilkeler ne olmalı, tali unsurlar nelerdir onları bir defa dikkate almalı. Biz tali unsurlar üzerinden dini algılamaya çalışıyoruz. Olsa da olur, olmasa da olur meselelerini din yapıyoruz. Tabii. Aslında o öyle de yaşanabilir, böyle de yaşanabilir. Öyle de giyinebilir, böyle de giyinebilir gibi. Ama biz bunları dinin asli unsurlarıymış gibi takdim ediyoruz. Asli unsurları ana ilkelerdir. Biraz önce on emir dedim ya.
Evet.
O on emir. Hadi ben bunları daha da kavramsallaştırayım. Adalet, hakkaniyet, ihlas, doğruluk, dürüstlük, efendim sevgi. Bunları eğer temeli alırsak dindarlık bunlar üzerinden bina edilecek. Bunları temeli alan bir anlayışla dini diyaneti anlamaya, idrak etmeye ve bunun üzerine bir bilinç oluşturmaya çalışırsak, bakınız o zaman nasıl birliktelik kurulur. Bunları eğer merkeze almazsak, eksene koymazsak, yok şöyle giyineceksin diye dayatırsak, yok şöyle kılacaksın diye dayatırsak bunun sonu olmaz. Yani İslam... Çok severim ben tasavvufta kullanılan kesrette vahdet, vahdette evet, kesret.
Doğru.
O kadar güzel formüle edilmiş ki
evet.
Çoklukta
tabii,
birlikte çokluk.
Tabii.
İslam bunu çok güzel aslında bir denklem içerisinde sunuyor bize. Evet. Bunu fark ettiğimiz an kimse kimseye siz beni hoş görürsünüz. Ben siz böyle giyiniyorsunuz. Bakınız tabii. Dindar bir kadın olarak ben böyle giyiniyorum. Bir başkası da başka türlü tabii değil ki. Mi? Kesinlikle. Ama hiçbirimiz sen illa benim gibi yaşayacaksın, benim gibi giyineceksin, benim gibi örtüneceksin deme hakkına sahip olmamalı.
Tabii ki.
O zaman biz birbirimizle güzel bir ilişki içerisine geçebiliriz. Ama bugün öyle yapılıyor mu? Tam tersine. Tam tersine.
Benim zaten söylediğim tamamen.
Çarşaflı başörtülüyü beğenmiyor.
Doğru, selam
başörtülü sizi beni beğenmiyor. Ben sizi tenzih ediyorum ama öyle gidiyor yani.
Doğru, evet.
Böyle olmaz. Herkes bir üst kendisini şey olarak temel olarak görüyor. Diğerini aa bu yanlıştadır diyor. Neye? Binaen böyle deme hakkına sahipsin.
Haklısınız.
Değil mi? Bu bütün bunların işte aslında Diyanet bunu yapabilmeliydi.
Kesinlikle.
Ama acil, yapmadı.
Evet.
Yapmadı. Yani bir başörtüsü konusunda dahi yaklaşımlarını, o çoğulcu yaklaşımı ki ben kaç defa söylemişimdir başkanlara, o çoğulcu yaklaşımı topluma deklare edebilmeliydi.
Kesinlikle.
Her konuda sadece yakalı kıyafet üzerinden demiyor.
Hocam bunu yapmayacaklarsa o zaman o makamları işgal etmemeli.
İşgal etmemeliler.
Yapana bırakmaları gerekiyordu.
Çünkü çok büyük evet. sorumluluk
kesinlikle
taşıyorlar.
Kesinlikle vebali olan makamlar bunlar.
Çok kesinlikle. Aynı kadar değil.
Son olarak da artık son birkaç dakikamız var. Onda da hocam sevginin bu toplum için, bu dünya için, şu an içinde bulunduğumuz dönemler için en acil şey olduğunu düşünüyorum.
Çok
ve Kur'an'da
güzel.
Da bunun yeri çok büyük sevginin. Tabii. Bununla ilgili
tabii.
ne söylemek istersin?
Her sonra şeyden da... önce Kur'an'ın bütününe, bak ruhuna bakarak şunu ifade edeyim. Yüce Allah, ben tüm kainatı rahmet esası üzerine yarattım diyor. Yani bundan öte yol var mıdır? İbn Arabi'nin çok güzel yine bir beyti var. Biz sevgiden südur ettik diyor. Sevgiden yaratıldık diyor. O zaman sevgi eksenli bir dil oluşturmak zorundayız. Din dili oluşturmak zorundayız. Sevgi eksenli bir din dili.
Hoşgörü, tolerans.
Hatta bu sevgi eksenli din dili öyle olmalı ki şemsiye kavramlar düşünün. Herkes içinde kendini bulabilmeli. Hangi mezhepten olursa, hangi kılıktan olursa, hangi görüşten olursa, hangi yani her bütün dünya insanlığı düşünün onun altında.
Evet.
Herkes orada kendine yer edinebilmeli.
Doğru.
Bizim o sevgi eksenli şemsiye kavramlara ihtiyacımız var.
Zaten bu yapılmış olursa İslam dini çok daha kolay anlaşılıp çok tabii. fazla yere ulaşacaktır
çok,
öyle değil mi?
Benimsenecektir
çok fazla kişi
kesinlikle.
Tarafından.
İnşallah onlardan olalım
İnşallah
diyelim.
İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür Ağzına ediyorum.
Sağlık,
buradan
sağlık.
Sevgili seyircilerimizi selamlıyorum. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.
İyi geceler diliyorum ben de. Efendim bir birlik zamanı programımızın daha sonuna geldik. Herkese hoşça kalın diyorum. Önümüzdeki hafta bir başka konukla yine karşınızda olmak üzere.